Ayrım 26 Çöküş Jared Diamond Sayfa 265 Grönland'da araştırma yapmaya gelen bütün arkeologlar önce Grönlandlıların balık yemedikleri iddiasına inanmayı reddederler ve tüm balık kemiklerinin nerede olabileceğine dair fikir üretmeye başlarlar. Acaba İskandinavlar sadece deniz kıyısından birkaç metre ötede balık yiyorlardı da sonra bu kıyılar toprak çökmesi neticesinde sular altında mı kalmıştı? Acaba bütün balık kemiklerini büyük bir inançla yakıt olarak ya da ineklerini beslemek için mi kullanmışlardı? Acaba köpekler balık iskeletlerini alıp gelecekte arkeologların kazı yapmayacakları yerlere taşımışlardı da arkeologlar onları bulamasınlar diye eve ya da mezbeleye geri getirmemişler miydi? İskandinavların çok fazla eti vardı da o nedenle mi balık yemeleri gerekmemişti? Öyleyse neden son zerresine kadar iliklerini çıkarmak için kemikleri kırıyorlardı? Küçük balık kemikleri çürüyüp toprakta kaybolmuş olabilir miydi? Ama Grönland mezbelelerindeki koruyucu şartlar koyun bitlerini ve dışkı topaklarını bile koruyacak kadar iyiydi. Grönland İskandinavyası'nın kazı alanlarında balık kemiği bulunmamasına dair tüm bu bahanelerdeki sorun, aynı şartların bol miktarda balık kemiği bulunan Grönland Eskimosu, İzlanda ve Norveç İskandinav kazı alanları içinde geçerli olmasıdır. Bu bahanelerin hiçbiri diğer İskandinav yerleşimlerinde bol miktarda bulunan balık kancası, olta kurşunu ya da balık ağlarının Grönland'da olmadığına bir açıklama getirememektedir. Bunun yerine gerçekleri nominal değerleriyle görmeyi tercih ediyorum. Grönland halkı balık yiyen bir toplumdan gelmiş olsalar da balık yemeye karşı bir tabu geliştirmiş olabilirler. Her toplumun kendi keyfi beslenme tabuları bulunur. Biz erdemli temiz insanlar, o diğer kaba ucubelerin tat aldıkları iğrenç şeyleri yemeyiz. Bu tabuların büyük bir kısmı et ve balık yemekle ilgilidir. Örneğin Fransızlar salyangoz, kurbağa ve at yerken Yeni Gineliler sıçan, örümcek ve kırk kanatlı böcek larvası, Meksikalılar keçi ve Polinezyalılar halkalı deniz kurdu yerler ki bunların hepsi besleyici ve lezzetli olan ama Amerikalıların yediklerini hayal bile edemedikleri yiyeceklerdir. Et ve balığın niye bu kadar tabu edildiğinin nedenlerine gelince... Bu gıdalar bitkisel gıdalara göre insanlarda zehirlenmeye ya da parazitlere yol açan bakteri ve tek hücreli hayvanların oluşumuna çok daha açıktırlar. Bu insanların ölümcül botulizme neden olan bakterinin kullanıldığı metotlar da dahil olmak üzere kokulu, İskandinav olmayanların çürük diyebileceği balığın uzun süreli saklanması için pek çok fermantasyon metodu kullandıkları İzlanda ve İskandinavya'da bilhassa söz konusudur. Hayatımın en acılı hastalığı sıtmadan daha kötüsü İngiltere Cambridge'de satın alıp yediğim bozuk karidesten dolayı geçirdiğim gıda zehirlenmesiydi. Korkunç bir mide bulantısı, yoğun bir kas ağrısı, baş ağrısı ve ishal ile birkaç gün yatağa hapsoldum. Bu Grönland İskandinavları için şöyle bir senaryo akla getiriyor. Belki de kızıl erik Grönland'a yerleştiği ilk yıllarda bozuk balık yediği için korkunç şekilde zehirlenmişti. İyileştikten sonra onu dinleyenlere balığın onlar için ne kadar kötü olduğunu, Grönlandlıların o pis balık yiyen İzlandalılar ve Norveçlilerin sağlıksız kötü alışkanlıklarına hiçbir zaman tenezzül etmeyen temiz gururlu insanlar olduğunu söylemişti. Birleşik bir ekonomi. Grönland'ın canlı hayvan yetiştiriciliği konusundaki marjinalliği, Grönland İskandinavlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kompleks, entegre bir ekonomi geliştirmek zorunda oldukları anlamına geliyordu. Bu entegrasyon hem zamanı hem mekanı içine alıyordu. Farklı mevsimler için farklı faaliyetler planlanmış ve farklı çiftlikler diğer çiftliklerle paylaştığı belli ürünlerin yetiştiriciliği konusunda uzmanlaşmıştır. Mevsimsel planlamayı anlamak için bahar mevsimiyle başlayalım. Mayıs sonu ve Haziran başında kısa sürmekle beraber göçmen fokların ve ibikli fokların sürüler halinde dış fiyortlar boyunca hareket ettikleri ve diğer fokların da doğum yapmak için kıyıya çıktıkları dönemde fok avcılığı açısından yoğun bir av dönemi yaşanır. Haziran ayından Ağustos'a kadar yaz ayları hayvanları otlatmak için otlaklara çıkarıldığı, saklanabilir süt ürünleri elde etmek için hayvanlardan süt sağıldığı, kimi denizciler gemileriyle kereste kesmek için Labrador'da açılırken, kimi gemilerin de mor savlamak için kuzeye yöneldiği ve kargo gemilerinin ticaret için İzlanda ve Avrupa'ya ulaştığı yoğun bir mevsimdir. Ağustos ayı ve Eylül başı ineklerin otlaklardan alınıp ahırlara alındığı, koyun ve keçilerin barınakların yakınına getirildiği Eylül ayından birkaç hafta öncesine kadar saman kesimi, kurutulması ve saklanması işlerinin yapıldığı telaşlı haftalardır. Eylül ve Kasım ayları karibu avının yapıldığı dönemken, Kasım'dan Nisan'a kadar geçen süre içinde hayvanlar barınaklarında bakılır, yaz aylarında avlanan morsların dişleri işlenir ve insanlar için süt ürünleriyle kurutulmuş et, hayvan yemi olarak saman ve ısınma ve pişirme için yakıt, kış bitmeden tükenmesin diye dua edilir. Zaman içinde gelişen ekonomik entegrasyonun yanında mekan içindeki entegrasyon da gerekliydi. Çünkü en zengin Grönland çiftliği bile yıl boyunca ihtiyaç duyduğu şeyler konusunda kendine yeter bir durumda değildir. Entegrasyon fiyortların iç ve dış bölgeleri arasında, yüksek yaylalardaki ve alçak ovalardaki çiftlikler arasında, batı ve doğu yerleşimleri arasında ve zengin çiftliklerle fakir çiftlikler arasındaki transferi içerir. Örneğin en iyi otlak alanları iç fiyortların başındaki alçak ovalık bölgelerde bulunurken, karibu avı daha soğuk hava koşulları ve kısa büyüme mevsimi nedeniyle otlak alanlar açısından çok elverişli olmayan yüksek yaylalarda yapılır ve fok avcılığı da karaya tuzlu su püskürten rüzgarların, sis ve soğuk hava şartlarının çiftçiliğe imkan vermediği dış fiyort bölgelerinde yapılır. Bu dış fiyortlardaki av bölgeleri, fiyortlar donduğu ya da buzdağlarıyla kapandığında iç fiyortlarda bulunan çiftliklerce ulaşılmaz hale gelir. İskandinavyalılar bu problemi dış fiyortlardan iç fiyortlara avlanmış fok ve deniz kuşu ve yayla çiftliklerinden ova çiftliklerine karibu mafsalları getirerek çözmüşlerdir. Örneğin yüksek yükseltiye sahip iç bölgelerdeki çiftliklerin çöplüklerinde fok kemikleri bolca bulunmuştur. Fok bedenleri onlarca kilometre ötedeki fiyort ağızlarından buraya getirilmiş olmalıdır. İç bölgedeki Vatnahverfi çiftliklerinde mezberelerde bulunan fok kemikleri koyun ve keçi kemikleri kadar boldur. Diğer taraftan karibu kemikleri zengin, büyük ova çiftliklerinde hayvanların kesilmiş olabileceği daha fakir yayla çiftliklerinden çok daha fazla miktardadır. Batı yerleşimi, Doğu yerleşiminin 482 kilometre kuzeyinde bulunduğu için burada saman üretimi otlak alandaki metrekare başına Doğu yerleşimine göre 1/3 oranındadır. Bununla birlikte Batı yerleşimi Grönland'ın Avrupa'ya baş ihraç ürünü olan mors ve kutup ayılarının avlandığı bölgelere daha yakındır. Ancak çoğu Doğu yerleşimi arkeolojik kazı alanında da mors dişleri bulunmuştur. Kış boyunca mors dişleri buralarda işlenmiş olmalı ve esas olarak Gardar ve diğer büyük doğu yerleşim çiftliklerinden Avrupa'ya gemi ticareti, mors dişi ihracatı dahil olmak üzere gerçekleşmiş olmalıdır. Dolayısıyla doğu yerleşiminden çok daha küçük olmasına rağmen batı yerleşimi İskandinav ekonomisi için hayatiydi. Zengin ve fakir çiftlikler arasındaki entegrasyon da gerekliydi. Çünkü saman üretimi ve çimen büyümesi özellikle iki faktörün birleşmesine bağlıdır. Sıcaklık ve güneş ışığı alan saatler. Yaz aylarındaki büyüme mevsimi sırasında daha sıcak derecelerin ve daha uzun güneşli saatlerin olması, bir çiftliğin daha fazla çimen ya da saman üretebilmesi dolayısıyla daha fazla hayvan besleyebilmesi anlamına gelir. Çünkü hayvanlar yazın daha çok ot otlayabilecekleri gibi kışın da yiyebilecekleri daha fazla saman bulacaklardır. Dolayısıyla iyi bir yılda iç fiyortlarda ya da güneye bakan alçak yükseltideki en iyi çiftlikler saman ve hayvan üretimi bakımından büyük miktarda arz fazlası üretim yaparken, dış fiyortlara yakın ya da güneye bakmayan daha yükseklerdeki küçük fakir çiftliklerde daha az miktarda arz fazlası üretim yapılmıştır. Kötü bir yılda, yani daha soğuk ve veya daha sisli, saman üretiminin her yerde azaldığı bir dönemde zengin çiftlikler küçük bir miktar olsa da arz fazlası üretim yapabilirler. Ancak fakir çiftlikler kış boyunca hayvanlarını beslemeye yetecek kadar bile saman üretemeyebilirler. Bu nedenle sonbaharda bazı hayvanlarını kesmek zorunda kalabilirler. Hatta daha kötüsü baharda ellerinde hiç hayvan kalmayabilir. En iyi olasılıkla sürünün tüm süt üretimini buzağılar, kuzular ve diğer yavru hayvanlar için kullanıp kendi beslenmelerinde süt ürünlerinden vazgeçerek fok ve karibu etiyle yetinmek zorunda kalabilirler. Çiftlik kaliteleri ahır yıkıntılarında ineklere ayrılan yerin büyüklüğünden hesaplanabilir. İneklere ayrılan yer açısından açık ara farkla en iyi çiftlik toplam 160 inek barındırma kapasiteli iki büyük ahırıyla Gardar çiftliğidir. İkinci sırayı 30 inek kapasiteli ahırıyla Brat Tahlit, 50 inek kapasiteli ahırıyla Sandnes çiftliği almaktadır. Ancak fakir çiftliklerin sadece birkaç inek, hatta belki tek bir inek için yeri oluyordu. Sonuçta zengin çiftlikler kötü yıllarda fakir çiftliklere baharda sürülerini tekrar oluşturmaları için hayvan vererek destek oluyordu. Bu nedenle Grönland toplumu içerisindeki karşılıklı dayanışma ve paylaşma, iç bölgelere fok ve deniz kuşları, aşağı bölgelere karibu, güneye mors dişi ve zengin çiftliklerden fakir çiftliklere canlı hayvan nakliyle karakterize edilebilir. Ancak Grönland'da zengin ve fakirin birbirine bağlı olduğu dünyanın herhangi bir yerinde olduğu gibi, zengin ve fakir insanlar aynı ortalama zenginliğe kavuşmazlar. Bunun yerine çöplüklerindeki farklı hayvan türlerine ait kemik sayılarının yansıttığı gibi farklı gruplar diyetlerinde farklı oranlarda yüksek statüde ve düşük statüde gıdalara sahip olurlar. Yüksek statü inek kemiklerinin düşük statü koyun kemiklerine oranı ve koyun kemiklerinin en düşük statüde kabul edilen keçi kemiklerine oranı zengin çiftliklerde fakir çiftliklere göre daha yüksek olup doğu yerleşim çiftliklerinde batı yerleşim çiftliklerine göre daha yüksektir. Karibu kemikleri ve özellikle fok kemikleri batı yerleşiminde doğu yerleşimine göre daha fazladır. Çünkü batı yerleşiminde hayvan yetiştiriciliği önemsiz ölçüdedir ve burası büyük karibu yaşam alanlarına yakındır. İki yabani yiyecekten karibu daha çok zengin çiftliklerde, özellikle Gardar'da görülürken, fakir çiftliklerdeki halk daha çok fok yemiştir. Grönland'dayken meraktan kendimi fok etinin tadına bakmaya zorladım ve ikinci lokmayı yiyemedim. Avrupalıların geçmişten beri seçme imkanları olduğunda niye karaca etini fok etine tercih ettiğini artık anlayabiliyorum. Bu eğilimleri bazı gerçek rakamlarla örneklemek gerekirse W48 ya da Niye Kuusat olarak bilinen bazı fakir batı yerleşim çiftliklerinin mezberelerinde bu zavallı insanların %85 oranında fok, %6 oranında keçi, %5 oranında karibu, %3 oranında koyun ve %1 hatta %0 oranında inek eti yedikleri gibi korkunç bir manzara çıkıyor. Aynı zamanda en zengin batı yerleşim çiftliği olan Sadnes'teki üst tabaka %32 oranında karibu, %17 oranında inek, %6 oranında koyun, %6 oranında keçi ve sadece %39 oranında fok eti yiyordu. Beslenme açısından en mutlu kesim Kızıl Erik'in Brat Tahlit'teki çiftliğinde yaşayan, karibu ve koyun etine göre daha yüksek oranda sığır eti tüketen ve sadece çok önemsiz miktarlarda keçi eti yiyen elit tabakaydı. İki can yakan anekdot aynı çiftlikte yaşamalarına rağmen yüksek statü insanlarının düşük statü insanlarının sahip olmadığı gıdalara nasıl sahip olduklarını göstermektedir. İlk anekdota göre arkeologlar Gardar'daki St. Nicholas Katedrali'nin yıkıntılar arasında kazı yaparken taş bir zemin altında bir piskoposun eşyalarını ve yüzüğünü taşıyan bir adamın büyük bir ihtimal ile 1189 ile 1209 yılları arasında Grönland piskoposu olarak görev yapmış John Arnason Smirnir'in iskeletini buldular. Kemiklere yapılan karbon izotopu analizleri bu kişinin diyetinin %75'inin toprak bazlı gıdalar iken, büyük ölçüde sığır ve peynir ve sadece %25'inin deniz ürünleri, büyük ölçüde fok olduğu anlaşıldı. Piskoposun hemen altına gömülen ve olasılıkla yine yüksek statüye sahip bir erkek ve kadına ait iskeletlere yapılan testler, diyetlerinde biraz daha yüksek bir oranda %45 deniz ürünleri olduğunu göstermiştir. Ancak bu oran doğu yerleşiminde bulunan diğer iskeletlerde %78 ve batı yerleşiminde bulunan iskeletlerde %81 şeklinde değişmektedir. İkinci anekdota göre Batı yerleşiminin en zengin çiftliğinde Sadnes'de malikanenin dışındaki çöplükte bulunan hayvan kemikleri çiftlik sakinlerinin fazla miktarda karibu ve çiftlik hayvanı az miktarda fok eti yediklerini göstermiştir. Sadece 50 metre ötede hayvanların kışın tutuldukları ve çiftlik işçilerinin hayvanlar ve gübrelerin yanında barındıkları bir çiftlik ambarı bulunmaktadır. Bu ambarın dışındaki çöplük çiftlik işçilerinin fok etiyle yetinmek zorunda kaldıklarını ve az miktarda karibu, sığır ve koyun eti yediklerini göstermiştir. Çiftlik hayvanı yetiştiriciliği, kara hayvanları avcılığı ve fiyortlarda deniz canlılarının avcılığına dayanan entegre ekonominin karmaşıklığı, Grönland İskandinavyalısının bu öğelerin tek başına hayatta kalmak için yeterli olmadığı bir ortamda hayatta kalmasını sağlamıştır. Ancak bu ekonomi aynı zamanda Grönland'ın nihai çöküşünün olası nedenine işaret etmektedir. Çünkü Grönland bu öğelerden herhangi birinin başarısızlığına açıktı. Muhtemel pek çok iklim olayı açlık kabusuna neden olabilirdi. Saman üretimini azaltacak kısa, soğuk, sisli bir yaz ya da yağışlı bir Ağustos ayı hem çiftlik hayvanları hem karibular için iyi olmayan ve çiftlik hayvanlarının kış süresince ihtiyaç duydukları saman miktarını arttıran uzun, karlı bir kış, balık miktarını dolayısıyla balık yiyen fok sayılarını etkileyen okyanus sıcaklığındaki bir değişiklik ya da Newfoundland'dan çok uzakta harp ve ibikli fokların üreme bölgelerini etkileyen bir iklim değişikliği. Bu olaylardan bazıları modern Grönland'da belgelenmiştir. Örneğin 1966-67 arasındaki soğuk kış ve yoğun kar yağışı 22 bin koyunu öldürmüş, 1959-1974 arasındaki soğuk yıllar süresince göçmen harp foklarının sayısı önceki yıllardaki sayılarının %2'sine kadar düşmüştür. En iyi yıllarda dahi Batı yerleşiminde saman üretimi Doğu yerleşimindekine göre sınıra yakındı ve yazın sıcaklıklardaki bir derecelik bir düşüş Batı yerleşiminde saman üretiminin dibe vurması için yeterliydi. İskandinavyalılar kötü bir yaz ya da kötü bir kış nedeniyle yaşadıkları çiftlik hayvanı kayıplarıyla sürülerini yeniden inşa edebilecekleri iyi birkaç yıl geçirmeleri ve bu yıllar süresince yeterince fok ve karibuya sahip olmaları şartıyla başa çıkabiliyorlardı. Daha tehlikeli olanı kötü yılların birbirini takip ettiği 10 yıllık bir dönem ya da düşük saman üretimi yapılan kötü bir yazın ardından gelen ahırlardaki çiftlik hayvanı için çok daha fazla samanın gerektiği uzun karlı bir kış dönemi ve bunun beraberinde fok sayılarındaki bir azalma ya da baharda dış fiyortlara ulaşmaya engel olan herhangi bir aksaklıktır. Göreceğimiz gibi bu nihayetinde Batı yerleşiminde olmuştur. Toplum. Grönland İskandinav toplumunu tam karakterize edebilmek için birbiriyle çelişen şu beş sıfatı belirtmek gerekir. Toplumsal, sert, hiyerarşik, tutucu ve Avrupa merkezci. Tüm bu özellikler ataları olan İzlanda ve Norveç toplumlarından gelmiş ve Grönland'da aşırı ölçüde kendini göstermiştir. Başlangıçta 5000 kadar olan Grönland İskandinavlarının nüfusu çiftlik başına ortalama 20 kişi olmak üzere 250 çiftlikte yaşıyordu ve 20 çiftliğin bir kiliseye bağlı olduğu yaklaşık 14 ana kilisenin bulunduğu organize topluluklar halindeydiler. İskandinav Grönland'ı bir kişinin çıkıp da tek başına geçimini sağlamayı ve hayatını sürdürmeyi umamayacağı güçlü toplumsal bir yapıya sahipti. Bir yandan aynı çiftliğe ya da cemiyete mensup kişilerin işbirliği, bahar aylarındaki fok avı, yaz aylarında Norder Seta avı, aşağıda açıklanacaktır, yazın son dönemlerinde saman toplama ve sonbaharda karibu avı ve inşaat işleri için hayatiydi. Ve bu işlerin tümü pek çok insanın beraber çalışmasını gerektiren bir kişinin tek başına altından kalkamayacağı işlerdi. Vahşi karibu ya da fok sürüsünü tek başınıza çember içine almaya çalıştığınızı ya da bir katedral inşaatında 4 tonluk bir taşı tek başına yerine koymaya çalıştığınızı bir düşünün. Diğer yandan çiftlikler arasında ve özellikle topluluklar arasında ekonomik entegrasyon da gerekliydi. Çünkü Grönland'da farklı bölgelerde farklı ürünler elde ediliyordu ve bu bölge halkları ellerinde olmayan ürünler konusunda birbirlerine bağımlıydılar. Dış fiyortlarda avlanan fokların iç fiyortlara nakil edilmesinden, yaylalarda avlanan karibunun ovalara götürülmesinden ve zorlu kış aylarından sonra hayvanlarını kaybeden fakir çiftlik sahiplerine zengin çiftliklerin çiftlik hayvanı takviyesinde bulunmasından daha önce bahsettim. Gardar ahırlarındaki 160 sığır, Gardar'ın makul yerel ihtiyacının çok üzerindedir. Aşağıda göreceğimiz gibi Grönland'ın en değerli ihraç ürünü olan mors dişleri, Nordrseta av bölgesinde az sayıda batı yerleşim avcısı tarafından elde ediliyor, ancak oradan ihraç edilmeden önce işlemden geçmek üzere batı ve doğu yerleşimlerindeki çiftliklere gönderiliyordu. Bir çiftliğe ait olmak hem hayatta kalmak hem sosyal bir kimliğe sahip olmak açısından önemliydi. Batı ve doğu yerleşimlerindeki faydalı her bir parça toprak ya şahsi bir çiftliğe aitti ya da bir grup çiftlik tarafından müşterek kullanılıyordu. Dolayısıyla otlaklar ve samanın yanı sıra karibu, çim, ağaç çileği, hatta dalgaların sürükleyerek kıyıya attığı odun parçaları dahil olmak üzere bu topraklardan gelen kaynaklara ait tüm kullanım hakkını ellerinde bulunduruyorlardı. Dolayısıyla tek başına hareket etmek isteyen bir Grönlandlı öyle gidip avlanamaz ve kendisi için yiyecek arayamazdı. İzlanda'da eğer çiftliğinizi kaybetmişseniz veya toplumdan dışlanmışsanız, bir başka yere gidip yaşamınızı bir adada, terk edilmiş bir çiftlikte ya da dağlık bölgelerde sürdürmeyi deneyebilirsiniz. Ama Grönland'da bu seçeneğe sahip değilsiniz, çünkü gideceğiniz başka bir yer bulunmamaktadır. Sonuç, en zengin çiftliklere sahip birkaç şefin insanları kendi çıkarlarını tehdit ettiğini düşündükleri, herhangi bir şeyden alıkoyabilecekleri, ki buna şeflere yararı dokunacağı belli olmayan buluşlar üzerinde çalışmakla dahil, çok kontrollü bir toplumdu. En tepede batı yerleşimi en zengin ve dış fiyortlara geçişi olan yegane çiftliği Sannes tarafından kontrol edilirken, doğu yerleşimi en zengin çiftliği ve piskoposu mekanı olan Gardar tarafından kontrol ediliyordu. Bu yaklaşımın Grönland İskandinav toplumunun nihai sonunu anlamamıza faydalı olacağını göreceğiz. Bu toplumsallığın beraberinde İzlanda ve Norveç'ten gelen bir diğer özellik güçlü bir şiddet eğilimidir. Delillerimizin bir kısmı yazılı. Norveç kralı Sigurd Jorsalfar 1124'te Arnald isimli bir rahipten piskopos olarak Grönland'a gitmesini istediğinde, Arnald'ın bu teklifi kabul etmemek için öne sürdüğü mazeretler arasında Grönlandlıların geçimsiz insanlar olduğu da vardı. Kurnaz kralın buna cevabı ise, insanlardan zorluk görerek yaşadığın tecrübeler ne kadar büyük olursa, karşılık olarak kazanacağın erdem ve mükafat da o kadar fazla olacaktır, demişti. Arnold oldukça saygı gören Einar Sokkason adlı Grönland şefinin oğlunun kendisini ve kilise mallarını koruması ve düşmanları def etmesi şartıyla teklifi kabul etti. Einar Sokkason efsanesinde, aşağıdaki özeti okuyunuz, belirtildiği gibi Arnold Grönland'a gittiğinde olağan kavgalara karışmadı ve bunlarla öyle maharetle başa çıktı ki sonunda başlıca tüm davacılar, Einar Sokkason da dahil olmak üzere, birbirlerini öldürürken Arnold hayatını ve otoritesini muhafaza etti. Grönland'daki şiddetle ilgili diğer bir delil daha somuttur. Brattahlid'deki kilise mezarlığı, dikkatlice yerleştirilmiş iskeletlerin yer aldığı pek çok kişisel mezarın yanı sıra Grönland kolonisinin doğduğu ilk yıllardan kalmış, muhtemelen bir kan davasına yenik düşmüş 13 yetişkin insan ile 9 yaşındaki bir çocuğa ait kemiklerin bir arada bulunduğu büyük bir kabri içerir. Bu iskeletlerin 5 tanesinde keskin bir aletle, tahminen bir balta ya da kılıçla meydana getirilmiş kafatası yaraları bulunur. Kafatası yaralarından ikisi kurbanın darbeyi aldıktan sonra bir süre yaşadığına işaret eden kemik iyileşmesi gösterirken, diğer 3 yara iyileşme göstermemektedir ve bu çabuk bir ölüm gerçekleştiğine işaret eder. Bu sonuç, birinde 7 santim boyunda ve 5 santim genişliğinde bir yarığın bulunduğu kafatasları fotoğraflarına bakıldığında şaşırtıcı değildir. Kafatası yaraları ya kafatasının ön tarafının sağında ya da arka tarafının solunda yer alır ki bu önden ya da arkadan gelen sağ elini kullanan bir saldırgan için beklenendir. Çoğu kılıç yarası bu şekildedir, çünkü çoğu insan sağ eliyle iş görür. Aynı kilise avlusunda bulunan başka bir erkek iskeletinin kaburgaları arasından bir bıçak çıkmıştır. Sandnes mezarlığında bulunan benzer kafatası yaralarını taşıyan iki kadın iskelet, erkekler kadar kadınların da bu tip kavgalarda öldüğünü göstermektedir. Grönland kolonisinin son dönemlerinde demir azlığı nedeniyle balta ve kılıçların az sayıda olduğu bir dönemde 4 kadına ve 8 yaşındaki bir çocuğa ait her birinde açıkça bir yaylı tüfek ya da ok tarafından açılmış 1 ile 2,5 santim çapında 1 ya da 2 delik bulunan kafatasları. Gardar Katedrali'nde bulunan adli tıp patolojistlerinin kurbanın elle boğulduğu şeklinde yorumladıkları dil kemiği adı verilen boğaz kemiğinde kırığı bulunan 50 yaşındaki kadın iskeleti, yaşanan aile içi şiddeti göstermektedir. 26. ayrımın sonu, sayfa 274.